Sport Time.
Salonda beni ilk kez izleyecek biri mutlaka vardır. Michael Jordan.
Spor Time.
Basketbolu az çok takip eden herkes Chicago Bulls ismini mutlaka duymuştur. İşte o Chicago Bulls, 1980'lerin ortalarına kadar Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'in vasat ekiplerinden sadece biriydi. Çünkü aynı dönemde tarihi jenerasyonlar yakalamış Detroit Pistons, Boston Celtics ve özellikle Los Angeles Lakers gibi takımlar ortalığı kasıp kavuruyordu. Ancak Chicago şehri basketbolu ne kadar sevse de Bulls'un geleceğinden umutlu değildi. Ta ki 1984 yılı draftında Michael Jordan adlı genç bir yeteneği 3. sıradan seçtikleri o ana kadar. Çünkü bu genç basketbolcu transferi nedeniyle düzenlenen ilk basın toplantısında iddialı cümleler kurmuştu. Bu takım saygı görsün istiyorum. Tıpkı Boston, Lakers ya da Philadelphia gibi. Böyle bir şeyin olması imkansız değil. Umarım ben ve takımım bu tür bir kurum oluşturabiliriz. Henüz 21 yaşında olan genç bir basketbolcu için bu sözler gerçekten de çok iddialıydı. Fakat Michael Jordan bu basın toplantısına gelinceye kadar üniversite ve olimpiyat şampiyonluğu gibi olağanüstü başarılar elde etmişti. Zaten Chicago'daki ilk senesinden itibaren ligin tozunu atmış ve böylece verdiği demeçler de dahil her şey bir anda unutulmuştu. Parke üzerinde bütün NBA efsanelerine kafa tutan ve daha önce görülmemiş kratta müthiş bir yetenek vardı artık. Michael Jordan. 1991'de Chicago Bulls'la ilk şampiyonluğunu kazandı. Peşi sıra 92-93 şampiyonlukları geldi. Bu dönemde bütün dünya NBA efsanelerine ait sayısız rekoru geride bırakmış ve şöhretinin doruğunda bir Michael Jordan izledi. Onu izlemek hakikaten büyük şanstı. Ancak Michael Jordan 1993-94 sezonu başında sürpriz bir kararla basketbolu bıraktığını açıkladı. Olacak iş değildi. Hayranları büyük hayal kırıklığı yaşarken basketbol otoriteleri artık NBA'de onsuz hiçbir şeyin tat vermeyeceğinden söz ediyordu. Neyse ki bu sürpriz ayrılığa o da daha fazla dayanamadı ve 95'de basketbola geri döndü. Önce kimse inanamamıştı fakat majesteleri dönmüştü işte. Hem de ne dönüş. Michael Jordan 96, 97, 98 yıllarında Chicago Bulls'la 3 ayrı şampiyonluğa daha imza attı. Basketbol dünyası uzun yıllar gündemi meşgul edecek bu takımı ayakta alkışlıyordu. Fakat asıl mucize Bulls'un şampiyonluğundan çok onun basketbol dehasında gizliydi. Michael Jordan kazanılabilecek her şeyi elde etmesinden midir bilinmez 98-99 sezonunda bu kez basketbolu kesin olarak bıraktığını bir daha açıkladı. Basında çıkan haberlere göre rüya bitmişti ve asla geri dönmeyecekti. Fakat Michael Jordan herkesi yine yanılttı ve basketbol tutkusunun önüne geçemediğini öne sürerek 2001'de tekrar parkelere döndü. 2001-2002 sezonunda sırtında bu kez Washington Wizard forması vardı. Fakat o artık 38 yaşındaydı. Üstelik bu geliş gidişleri biraz da sıkıcı hale gelmişti. Ancak sahaya her çıkışında bir eşi daha olmadığını kanıtlarcasına oynamaya devam ediyordu. Son dönüşünde herkes artık şunu net olarak kabul etmişti. Michael Jordan olmadan NBA ve basketbol değerinden çok şey kaybediyordu. Tıpkı meslektaşı Magic Johnson'ın o meşhur açıklamasında olduğu gibi. Dünyada iki tip basketbolcu vardı. Michael Jordan ve diğerleri. Basketbolu bıraktıktan yıllar sonra verdiği bir röportajda bu kez kendisinin Michael Jordan'ı tanımlamasını istediklerinde ise aynen kendisiyle ilgili şu cümleleri kurdu. Sahadaki tutkum bulaşıcı olmalıydı. Bütün arkadaşlarımdan oyuna ve müsabakaya tam konsantrasyon istiyordum. Başaramayanların antrenmana ya da takıma dahil olmalarından rahatsızlık duyuyordum. Çünkü ben böyle oynamaya çalışıyordum. Umutla başlardım. Önce umut. Düşünsenize, sıradan bir takımdan en iyilerden birine dönüştük. Yani ortalığı yangın yerine çevirmek için sadece çok çalışmak, çok çalışmak yetti. Salonda beni ilk kez izleyen biri mutlaka vardır. Duygusuyla ve sırf kendimi ona göstermek için oynardım. Evet, Michael Jordan basketbol oynadı. Hem de öyle bir oynadı ki günümüz basketbolu bile hala Jordan'ın gölgesinde. İşte biz de Spor Daima ekibi olarak dünya basketbolunun efsanevi isimlerine ayıracağımız birkaç haftalık program serisinin ilkiyle sizlerleyiz. Şimdi Michael Jordan'la başlıyoruz. Çünkü o herkesin de bildiği gibi bütün zamanların en iyi basketbolcusu. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Memleketim FM'den ortak canlı yayında. Canlı yayında programın girişinde sizlere okuduğum metin Özkan Pekesen'e ait. Özkan Pekesen hatta Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama hatırlatacağım, programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Özkan Özden Kuş, telefon hattımızda Özkan Pekesen ve Ahmet Talimciler, Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, sosyoloji bölümünde hoca, aynı zamanda her programda vurguluyorum, Türkiye'de sayısı iki elin parmaklarını geçmeyen spor sosyologlarından Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Spor Daima programının prodüktörü, hazırlayan ve sunanı olarak da mikrofondan ben Murat Örem olarak sesleniyorum sizlere. Sevgili dinleyiciler, şimdi İzmir'e uzanıyoruz ve önce Ahmet Talimciler hocamıza merhaba diyoruz. Özkan da hattımızda, sohbetimiz ilerleyecek. Ahmet hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Sesini çok zayıflardan duyuyorum Ahmet hocam.
Gelmiyor
şimdi
mu?
Şimdi umarım daha iyi olacak. Ahmet hocam merhaba tekrar.
Merhaba Murat Bey.
Sanıyorum bir kle açılmamıştı. O açılınca şu anda çok net duyuyorum seni. Kusura bakma.
Hocam,
şimdi Özkan'ın yazdığı metni sen de dinledin canlı yayında. Ben de işte evet, okumaya çalıştım. Şöyle bir soruyla programa girelim. Yani bu kadar mesleğinin doruğunda olan, kariyerinin tap noktasında olan bir isim. Hakikaten öyle. Neden 2 yılda bir, 3 yılda bir... Ben basketbolu bıraktım, sonra tekrar geri döndüm, bıraktım, geri döndüm der. Bunun sosyopsikolojik bir açıklaması mutlaka olmalı. İstersen buradan başlayalım, biraz ters köşeden tamam. Başlayalım.
Tamam, ters köşeden başlayalım. Aslında sorunun cevabı ben geçtiğimiz yaz seyrettiğim The Last Dance, yani Son Dans, evet, belgeselinde saklı. Hı hı. Yani onu seyreden, bizi dinleyen sevgili seyirciler, muhtemelen Jordan'ın hayat hikayesinde gitgeller olduğunu, sürekli zikzaklar olduğunu görecektir. Birinci husus bu. Hı hı. Bir ikincisi de alanlarında çok üst düzeyde olan insanlarda benlik çok farklı şekillerde kendisini gösterir. Hı hı. Yani tam da sizin söylediğinize karşılık geliyor. Yani o alanın zirvesinde bulunan bir kişinin egosu çok yüksektir ve o egonun tatilinin olma meselesi hakikaten çok farklı gerçekleşir. Yani o alandaki sıradan insanların anlayamayacağı kadar farklı şeyler onun hayatında üst düzeye çıkabilir ve bu zikzakların, kesintilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Yani Jordan'ın da tam da sizin söylemiş olduğunuz gibi 2 senede ben bırakıyorum, gidiyorum. Oradan metinde olmayan gidip golf oynamaya yapmaması, işte başka alanlara geçmesi, bilişim boyutu da var.
Evet.
Ve karşımızda gerçekten yani aslında şu anda benim elimde bir tane kitap tutuyorum. Kitabın adı Michael Jordan ve Yeni Küresel Kapitalizm. Walter Lafever'in yazmış olduğu bir kitap bu. Ve bu kitap 2001 yılına ait. Bakın 2001 yılı.
Yani 21 yıl önce. Evet.
Tam 21 yıl önce Michael Jordan ve Yeni Küresel Kapitalizm.
Evet hocam.
Yani birazdan daha ayrıntılı şekilde dile getiririz. Eğer bugün endüstriyel bir spordan bahsediyorsa, bunun yaratan kişi Michael Jordan'dır. Yani bu kadar büyük bir isimden bahsediyoruz. Yani hakikaten bugün hala dünyanın en çok kazanan sporcuları listesinde Michael Jordan var. Çünkü kendi adına bir marka var.
Evet. Air Jordan da deniyor değil mi? Jordan Hava Yolları gibi.
O marka üzerinden hala Jordan müthiş paralar kazanmaya devam ediyor. Ve bugün hala dünyanın hani o klasik anlamda sporcu ikonlar dediğimiz yapısının ilk kez ortaya çıkartan kişi. Yani Jordan öncesinde de basketbol var, NBA var ki bunları zaten önümüzdeki haftalarda konuşacağız.
Evet.
Ama Jordan'la beraber hani bir üst aşamaya geçiyor. Yani Jordan'la beraber her şey başkalaşıyor. Ve o yüzden zaten yeni küresel kapitalizm dediğimiz bu yapının temsilcisi olan kişi Michael Jordan.
Ve o yüzden
ondan sonra her şey değişiyor.
O yüzden ta 21 yıl önceden bunun kitabı yazılıyor zaten görmek isteyenlere
bu anlatılıyor. Tam da bu.
O zaman burada bir virgül koyalım. Sevgili hocam hattasın. Hemen Özkan'a döneyim. Özkan'cığım merhaba.
Merhaba, teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ediyoruz programın girişindeki metin için. Hakikaten çok değerli toplu aktarmışsın süreci. Bu gitgelleri de vurgulamışsın. Ben de hani Ahmet Hoca'ya onu bir sorayım dedim. Hocam da farklı bir yerden olayı söyledi. Sen buradan devam edebilirsin. Başka bir bakış açısıyla anlatabilirsin. Söz sende Özkan'cığım.
Şöyle söyleyeyim. Bu gitgellerin çok ciddi nedenleri var. İçine girdiğiniz zaman yani Michael Jordan'ı dinlediğiniz zaman son derece de mantıklı buluyorsunuz. Çünkü zaten Chicago ile birlikte ilk macerasına başladığı andan itibaren yani korkunç bir performans var. Artık tek tek söylemek bir çok uzun zaman alır. O yüzden müthiş bir periyot var. Bu 3 sene üst üste şampiyonlukta bir şekilde sona ermiyor. Devam ediyor. Hatta çok daha iyisi olacağı düşünürken babasını kaybediyor. Babasını kaybetmesi her çocuk gibi ona ciddi bir travma yaratıyor ki onun dünyasında yani çok çok etkili bir figür. Dolayısıyla bir psikolojik bir yıkım söz konusu. Bunu sanki beyzbola dönüşünü belki çocukluğunda kalan bir eksiklik ya da başka bir psikolojik nedenlerden dolayı o dönem bir kaçış olarak görüyor ve ciddi ciddi bırakıyor. Ama tabii çok yoğun bir şey var, bir beklenti var. Bir şekilde tekrar geri dönüyor. Fakat ikinci döndüğü zaman bakın şu cümleyi kurmuş. Diyor ki ilk dönemde yani ilk o 3 sene üst üste şampiyon olduğumuz dönemde ben basketbol oynuyordum. Evet bir basketbol oyuncusuydum. Ama daha sonraki şampiyonluklar çok daha bence kalite açısından üst seviyeydi. Çünkü temel sebep şuydu diyor. İlk dönemlerde daha çok fiziğimle, ikinci dönemde o çok başarılı dönemde 3 senelik periyotta ise aynı zamanda da bu işi aklımı tamamen yani tamamen basketbolu sindirmiş olarak oynadım. Dolayısıyla o kendi içinde bulunduğu bir takım psikozlardan da çıktığı için çok daha rahat oynadı. Yeniden bir domino ediş var. Bu sefer ayrılışı, ikinci ayrılışında da sen gerçekten ayrılmak istiyor. Ama bu sefer de şey giriyor. Biraz önce Ahmet Hocam'ın söylediği gibi artık endüstriyel bir hale gelmiş bir isim. Öyle bir baskı var ki yani bir şekilde
yani
tekrar
geri altın dönüşecek. Altın yumurtlayan tavuğu kimse ne kesmek istiyor ne kümesin dışına çıksın istiyor değil mi? Habire sahnede dursun istiyor.
Çünkü şey var yani hakikaten bu spor anlamında anlaşılması böyle çok da kolay bir şey değildir. Yani şöyle bir şey oluyordu işte hepimiz hatırlıyoruz yani bir maçı izliyorduk ki Chicago'da da öyleydi. Bütün Amerika'da ya da bütün dünyada algı aynıydı. Tek bir kişiye bakıyorduk neredeyse. Yani metinde de belirttiğim gibi takımın şampiyonluğundan çok onun basketbol dağısıyla ilgilendi herkes. Tabii ki senin de söylediğin gibi bir altın yumurtlayan tavuğa dönüştü. Ve çok geç yaşlarında bile mesela şu All-Star maçlarında bile en son dönemde mesela öyle performanslar sergiledi ki hani daha önce görülmüş şeyler değil. Bakın Magic Johnson yine metinde var. Diyor ki biz vardık yani diğer basketbolcular vardı. Bir de o vardı diyor.
Jordan ve diğerleri diyor değil mi?
Evet, mesela ben mesela kendi, bu sadece benim kendi görüşüm, basketbol sahasında oynadığı basketbol zekasıyla, hareketleriyle, neşesiyle, her türlü boyutuyla en beğendiğim basketbolcu Magic Johnson'dı benim o dönem. İşte gençlik döneminde, çocukluk döneminde. Fakat bu adam lakabı Magic'tir. Aynı zamanda ismi öyledir. İşte bir büyü yaratıyor. Bu büyüyü yaratan kişi bile kendini bir köşeye çekip diyor ki böyle bir durum var. Yani onunla birebir karşılaştığı için seyirciden çok daha fazla önemli verileri elinde bulunduruyor basketbol adına. Böyle bambaşka bir figür. Dolayısıyla bu figürden her anlamda müzik endüstrisi, sinema endüstrisi, işte hocamın bahsettiği gibi bu kendi adına kurduğu yapılan işte ne bileyim ayakkabı üzerinden giden çok ciddi bir ticari dünya inanılmaz boyutlara kadar vardı. Çünkü hakikaten bir benzeri daha galiba yok. Günümüzde mesela şimdi LeBron James var. Geçtiğimiz senelerde kaybettiğimiz Kobe Bryant gerçeği var. Hı-hı. Mesela Phil Jackson'la Kobe Bryant arasında küçük bir şey var. Son kez bunu söyleyeyim. Lütfen. Ahmet Hocam'a bağlanalım. Kobe Bryant sahada sürekli olarak tabii hepimiz hatırlıyoruz. İnanılmaz başarılı. Ama Phil Jackson'a belli bir dönemde geliyor diyor ki sahanın yanında. Ya bana çok müdahale ediyorsunuz. Görüyorsunuz elimden geleni yapıyorum. Ama Michael Jordan'a böyle bir şey söylemiyordunuz demiş. Hı-hı. O da diyor ki o ne yapması gerektiğini zaten biliyordu. Ama senin daha çok eksiğin var diyor. Şimdi olaylar yani nereden bakarsanız bakın. Herkesin aynı ortak noktada buluştuğu çok enteresan Muhammed Ali ya da işte Maradona ya benzer bir figür var. Hatta çok daha üstte.
Biz bu biliyorsun geride kalan programlarda bu figürlerin hepsini hakikaten anmaya çalışıyoruz emek emek. Hem olumlu özelliklerini öne çıkararak, çünkü hep vurgulamaya çalıştığımız gibi bu isimler dünya spor tarihinde rol modelleri. Artılarını almak lazım, eksilerinden de ders çıkarmak lazım. Ahmet Hocam, aslında baktığımızda yani biraz daha zorlasak neredeyse bizimle akran bir adam. 1963 doğumlu. Yani bütün dünya sanki dünya var olduğundan beri Michael Jordan basketbolun içindeymiş gibi düşünse de yani genç, daha 60 yaşında bile değil Michael Jordan. Fakat bu bile ne kadar güçlü bir dalga yarattığını gösteriyor, değil mi?
Doğru. Yani ama şunu da unutmayalım. Yani o kadar büyük olağanüstü şeylere imza atıyor ki. Hı hı. Yani hem NBA tarihinde hem de NBA tarihi sonrasında özel bir parantez açmamız gereken biliyorsunuz bir Barcelona olimpiyatları var.
Evet. Yani istersen vurgula biraz orayı hocam. Biraz orayı vurgula.
Şimdi yani rüya takım olarak adlandırılan 1992 Barcelona olimpiyatlarında işte az önce Özkan Bey'in de saydığı Magic Johnson da o takımın üyelerinden Barkley, Kevin, Larry Bird, yılın isim var. Yani o dönemdeki Amerika Birleşik Devletleri'nde NBA tarihindeki gelmiş geçmiş en iyi basketbolculardan kurulu olan bir takım.
Sanki bir Kerim Abdülcabbar eksik değil mi hocam?
Bir o eksik doğru söylüyorsunuz. Evet. Ama öyle bir takım ki her çıktığı karşılaşmayı 100 sayının üzerinde tamamlıyor. Tabii. Yani günü oynaya şampiyon oldular. Ve bir anda dünyada olimpiyat tarihinde biliyorsunuz hep bir Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri çekişmesi vardı. Evet. O Soğuk Savaş'ın bitmesi 1989 sonrasında ortadan kalkmıştı. Ama biz birdenbire basketbolda bu sefer Amerika'nın bambaşka bir yönünü işte rüya takımında görmeye başladık ki onu da ortaya çıkartan kişi gene Michael Jordan oldu. Ve herkes orada rüya takımını izlemeye gitti ama aslında Michael Jordan'ı izlemeye gitti.
Ki sen bilirsin de hani dinleyicilere küçük bir parantez açmak adına söyleyeyim, yanlışsam düzelt. Amerika'da aslında bu 92'ye kadar olimpiyatlara ya da işte dünya elemelerine böyle çok da önem verip A sınıfı oyuncularıyla da katılmazdı basketbol.
Yok tabii haklısınız. 92 ile beraber profesyonel spor yani şu anda da son 30 yıldır tam da bu şekilde devam ediyor aslında.
Evet.
Yani geçtiğimiz yaz düzenlenen Tokyo Olimpiyatlarında da aynısı oldu. O üst düzeydeki oyuncuların görüyoruz artık. Ve bunun etkisi tabii çok daha büyük oluyor. Ve tabii ki bunun arkasında da yine Jordan'ın ortaya çıkardığı spor endüstrisinin, yani basketbolun bu 30-35 yıl içerisinde kat ettiği ivmenin de büyük etkisi var.
Hocam senin de bir erkek evladın var biliyorum. 20'li yaşlar bandında. Jordan ayakkabısı falan almışlığın vardır muhtemelen senin de.
Var tabii.
Değil mi? Bir de böyle bir şey var yani. Biz babalara böyle zararı da var bu tür marka isim.
Ama zaten orada şöyle bir şey var. Hep konuştuğumuz noktaya geliyoruz. Bu artık endüstriyel sporla beraber rol modelleri, ikonlar dediğimiz sporcular. Evet. Ve yani Michael Jordan'ın başında da açtığı o yolda daha sonra işte Ronaldo'dur, Messi'dir. Yani futbol anlamında çok büyük etkileri oldu. Yani eğer biz bugün Messi, Ronaldo'yu bu kadar çok konuşuyorsak da bunun arkasında da gene Michael Jordan var.
O dönüşüm bu isimle başladı diye ısrarla vurguluyorsun sen, değil mi?
Israrla vurguluyorum çünkü basketbolda başlayan kişi Jordan ama basketboldan diğer spor dallarına geçişe baktığınız zaman mesela futbolda önce Beckham'ı görürüz. David Beckham'ı görürüz.
Evet, İngiliz.
Beckham sonrasında biz Ronaldo'nun Messi'yi konuşuruz.
Oradan buraya doğru ilerliyor iş diyorsun.
Evet, evet kesinlikle öyle gidiyor.
Özkan'cığım çıkardığın notlar var. Onları dinleyicilere kısaca hatırlatayım. Sen de onun üzerine devam et. Yani inanılmaz başarılar. 5 kez MVP ödülü, 10 kez NBA ilk 5 kadrosunda yer almak, 9 kez NBA en iyi savunma kadrosu ilk 5'i, 14 kez NBA All-Star maçı, 3 kez NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu, 10 kez ligin en çok sayı atan oyuncusu, 3 kez top çalma birincisi, 6 kez NBA finalleri MVP ödülü, 1988'de yılın defans oyuncusu, 30.2 sayı ortalaması, yani bu istatistikler inanılmaz dökülüyor. Ben böyle hemen bir çırpıda gözüme çarpanları senin çıkarıp bize ilettiklerinden aktarıyorum. Sen nasıl daha detaylandırmak istersin?
Şimdi Michael Jordan kendi konuşmalarında hep şunu söylüyor. Diyor ki bir şeyi düşünüyorsanız, hayal ediyorsanız en çıldırtıcı olan şey, en can sıkıcı olan şey onu denememektir. Yani bir şekilde bir karşınızda bir takım var. İşte belki de Jordan'ın da bulunduğu bir takımı yeneceği söyleniyor. Kesinlikle kabul eden bir yapısı yok. Son derece iddialı biri. Diyor ki bunu sahaya çıkıp karşı karşıya karşılaşmadığımız sürece söyleyemezsiniz. Ya da ben kendime bir hedef koyarım. Mesela çok fazla sayı atma anlamında. Onu denemek için mutlaka diyor bir performans sergilemem gerekiyor. Dolayısıyla her şeyi denemesi gerektiğini, bir insanın bir şeyi denememek üzerine bir algı oluşturması ya da öyle bir düşünce sistemine sahip olmasının çok yanlış olduğunu söyler. Şöyle örnekleyeyim. Mesela NBA'nin yani mali açıdan en yüksek boyuttaki takımı yani en zengin takım kısacası New York Knicks'tir. Öyle transferler yaparlar ki çok astronomik fiyatlara oyuncu alırlar. Mesela bunlardan birisi LeBron James en son bu en parlak oyunculardan bir tanesi $1 trilyon gibi bir para önerdiler. LeBron James şöyle bir cevap verdi. Dedi ki bu artık dedi beni de aşan bir durum. Lütfen bu saçmalaşmaya başladı konu dedi.
Ve hakikaten saçmalaşmış. $1 trilyon ne demek Özkan?
Aynen. Bu bir gazetelerde uzun süre yer aldı. Şimdi bu örneği şunun için verdim. Michael Jordan özellikle New York maçlarına gittiği zaman şöyle bir cümlesi vardı ki New York'un da çok önemli bir salonu vardır. Ünlü Kennedy yani Amerikan başkanından Kennedy'nin yaptığı önemli konuşmaları da işte mekanı olmuş. Çok çok ünlü konserlerin yapıldığı bir salon var. İsmi Madison Square Garden. Oraya gittiği zaman Jordan en çok hani metinde de olduğu gibi beni izlemeyen biri mutlaka vardır. Onun için oynardım diyor ya.
Evet.
New York seyircisine karşı da sanki özel bir oyunu vardı. Gittiği zaman ya 60 sayı atıyor ya 50 sayı atıyordu. Bu ciddi anlamda yani orada en etkin, maddi anlamda en etkin yere de bir kafa tutuştu. Yani Jordan'ın bütün karakterinde şunu görüyoruz. Biraz önce saydığımız başarılarında olduğu gibi. Bakın orada çok ilginç bir not var. Ligin en iyi defans oyuncusu.
Evet.
Şimdi bu tamamen hücuma dayalı bir oyuncu biliyorsunuz.
Tabii
yani öyle gözüküyor. Yani öyle algılıyoruz. Mesela adı Air Jordan. Air Jordan nereden alıyor? Çok iyi bir sıçrama kabiliyeti var ama aynı zamanda havada kalma süresinin uzunluğundan dolayı kendisine verilmiş. Bakın bunların hepsi ayrı ayrı meziyetler ama beni en çok şaşırtan bu notlar içerisinde en iyi defans oyuncusu olmasıydı. Oyunun bütün bölümlerine hakim.
Yalnızca hücum değil, gerektiğinde ben defans da yaparım diyor değil mi?
İşte bakın orada top çalma da var mesela. En çok All-Star maçlarında oynamak da var. Mesela MVP olmak şöyle bir durum. Bir sezon MVP'si var. Yani bütün sezon maçlarında bir MVP en değerli oyuncu oluyor.
Bir de playoff.
Bir de playoff var. Devamında bir de şey var işte. Final maçının MVP'si var. Hepsini ama hepsini kazanan bir isim olmak son derece enteresan bir durum. Hayatı iddia üzerine kurmuş çok ilginç bir karakter. Dolayısıyla yani ben en çok da şunu önemsiyorum. Yani mutlaka bir sporcu işte bahsettiğimiz biraz önce ismi geçen Ronaldo olur, Messi olur, futbol dünyasında ya da başka isimler olur. Mutlaka eksik yönleri, işte bir takım tartışılan yönleri var. Bütün basketbol otoriteleri tıpkı kendisinden oynayan çok önemli oyuncular biraz önce ismi geçen Jabbar gibi, Dr. J gibi çok önemli isimlerde yine aynı isim üstünde birleşmesi çok enteresan. Dolayısıyla bütün bunları kazandığı için zaten bunlar.
Evet, bir virgül koyduk Özkan. Hocam, Ahmet Hocam, bu kadar hırs ve spor dünyası, işin sosyopsikolojik boyutunu gene sorayım. Sağlıklı mı bu?
Yani tabii ki değil. Tabii ki değil ama hayatı götüren şey biraz da bu. Bu hırsla beraber gidiyor. Yani şimdi Özkan Bey'e bunu sorsak, profesyonel olarak futbol oynamış birisi bize bu konuda çok daha net cevap verir. Çünkü oraya çıkmak, orada o enerjiyi atmak çok daha başka bir duygudur. Bir de buna üst düzey oyuncu olduğunuzu, yani işte bu tüm zamanların rekorlarını kıran bir oyuncu olduğunuzu düşünün. O zaman çok daha farklı bir yere gidiyor. Yani bir anlamda siz aslında her karşılaşmayla kendi kendinizle mücadele ediyorsunuz.
Yani ben hakikaten bunun cevabını merak ediyorum. Hani bu kadarı da bünyeyi ve zihni yoran bir hırs gibi geliyor bana. Belki benimki yanlış, bilemiyorum.
Yok, sizinki yanlış değil. Sizinki kesinlikle doğru. Ama bakın o son dans belgeselinde de şeyi de gösteriyor. 7-8 bölümlük bir belgesel, çok da iyi bir belgeseldir. Orada mesela takımdaki diğer arkadaşların da nasıl güdülediğini, yani çünkü sonuç itibariyle tamam tek başına muhteşem olan bir oyuncudan bahsediyorsunuz ama bu bir takım oyunu.
Yani, aslında onu da vurguluyor değil mi? Hani herkesin
tabii
çıkarı...
ki yani o takımdakileri de kendi tarafına, kendinin yanına çekmek zorunda ve bunu başarıyor.
Aslında büyük karakterlerin böyle meziyetleri de var değil mi? Birçok i̇şte, isimde bunu görüyoruz.
Asıl mesele orada, yani Scottie Pippen gibi bir adamı, o kadar çılgın bir adamı oynatıyor. Yani düşünün.
Evet.
Hakikaten bu kolay bir durum değil.
Çok bence çok önemli bir vurgu yaptın. Çok ufuk açıcı bir vurgu oldu hocam. İşin bu tarafına da baktığımızda hırsın yıkıcı tarafından daha çok böyle yönlendiren yapıcı bir tarafının olduğunu da gündeme getirmiş olduk. Haftaya yine bu minvalde devam edeceğiz. Çok tamam. Değerli katkıların için teşekkür ediyorum hocam.
Rica ederim.
Haftaya görüşmek üzere. Özkan'cığım, bize de kaldı 120 saniye seninle birlikte. Sen neleri toparlarsın? Haftaya nereden devam ederiz? Neler söylemek istersin?
Şöyle söyleyeyim, Michael Jordan yani iyice böyle kısaltılmış cümlelerle söylemeye çalışmak zorundayız tabii ki, çok az zamanımız var. Ben bu oyunun oynanış biçimini, dünyadaki basketbol algısını değiştiren adamdı. Dolayısıyla herkes basketbol diye bir oyundan haberdardı ama bu denli bu noktaya gelmesi, işte biraz önce söylediğimiz endüstri boyutundan tutun da her anlamda bakış açısını değiştirdi. Kendisi bütün arkadaşlarını tabii ki o metinde de bahsettiği gibi bir şekilde bir konsantrasyona davet ediyordu. Eğer o olmazsa onlar rahatsız oluyordu. Devamda tabii inanılmaz başarılar geldi. Chicago üzerinde mutlaka bir isimden de bahsetmek gerekir. Phil Jackson'dan, yani antrenörlerinden. Antrenörleriyle de arası çok iyiydi. O da kendine az bir takım oyunun taktik varyasyonları dışında bir takım felsefesi olan, bir grubu yan yana tutabilecek ciddi veriler elinde bulunduran ve karşısındaki oyunculara bunları inandırabilen bir antrenördü. Ve çok uzun süre zaten birlikte.
Bu kadar yıldız oyuncuları da elinde tutmak, doğru yönlendirmek, onlarla çatışmadan bir hedefe ilerlemek hakikaten çok önemli bir vasıf değil mi Özkan?
Kesinlikle öyle. Bakın vaktimiz az diye hemen söyleyeyim. Şimdi diyeceksin şöyle bir adamı.
Son 60 mesela, saniye evet.
Çok ünlü bir basketbolcu daha vardır NBA tarihinde. Reggie Miller attığı üçlüklerle son derece ünlüdür, özellikle son saniyelerle. Michael Jordan için diyor ki sahadaki diyor en aksi ve hakikaten sinir bozucu adamlardan bir tanesiydi. Yani çok kötü bir karaktere de bürünebiliyordu oyunun hırsı anlamında.
Tabii.
Böyle bir adamı aynı şekilde o başarılara yönlendirmek, o da işte o Phil Jackson'ın antrenörlük dehasında o ikilinin yan yana gelmesinde uzun süre birlikte başarılı olmasında gizliydi zaten.
Evet, haftaya yine basketbol dünyasından isimlerle devam edeceğiz. Amerika olur, Avrupa olur, Türkiye olur. Artık onu Özkan'la biz istişare edeceğiz ve devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bu haftalık Spor Daima'dan bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu. Ana kumandada sevgili Özkan Özden Kuş. Telefon hattımızda spor araştırma ve yorumcusu, eski sporcu Özkan Pekesen ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü, hazırlayan ve sunan isim olarak ben Murat Örem. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor daima. Spor daima.
Salonda beni ilk kez izleyecek biri mutlaka vardır. Michael Jordan.
Spor daima.